Ayrım 7. S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 70. 9. Bölüm. Soylu Pensilvanya'da. Ahmet Dönmez, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin başbakanlık muhabiriydi. Türkiye'de olsa muhtemelen tutuklanacaktı, yurt dışına gitti. Dönmez bir süre sonra içinde bulunduğu yapıyı sorgulamaya başladı. Hayır, itirafçı değildi. Örgütü, destekçilerini, taraftarlarını bütünüyle karşısına almıyordu. Ancak FETÖ'yü, daha doğrusu FETÖ içinde suç işlediğini söylediği bir yapıyı sorguluyor, hatta ifşa ediyordu. FETÖ içinde darbeye karışanları, sınav sorularını çalanları, dolandırıcılık yapanları, kumpas davalarında sahte belge üretenleri anlatıyordu. Ona göre bunları yapanlar yapıyı kirletmiş, cemaati FETÖ haline getirmişti. Dönmez ifşaların sonunda İsveç'te olmasına rağmen saldırıya da uğradı. Hastanelik oldu, FETÖ içindeki birileri belli ki ona sus diyordu. Peki Dönmez Süleyman Soylu ile ilgili de ifşalarda bulundu mu? Elbette ki. Bir önceki bölümde anlattığımız Özgür Özel hadisesinden başlayalım. Ahmet Dönmez'e göre Özgür Özel'in olguları yanlış. Sadece Özgür Özel yanlış bir tarih ve yanlış bir kişi adı, yani Vedat Demir'i vermiş, bunun altında kalmıştı. Ancak ilişki doğru. Oysa cemaat ile Süleyman Soylu arasında tahminlerin de ötesinde çok güçlü ilişkiler vardı. Öyle ki bu basit bir siyaset-tarikat ilişkisi değildi. Cemaat Soylu üzerinde adeta bir proje gibi çalışıyordu, ona yatırım yapılıyordu. Para itirafı. Gerçekten de 12 Eylül referandumunda Soylu'nun evet kampanyası için yaptığı gezilerin parasını FETÖ'nün verdiğini anlattı. Cemaatten 50 bin lira nakit destek almıştı. Üstelik paralar bugün dahi Gülen'in en yakın halkası içinde bulunan Barbaros Kocakurt'un onayı ile verilmişti. Burada Soylu'yu bir nebze haklı çıkaracak tek unsur, paraların cemaatin merkezi tarafından gönderildiğini bilmiyor oluşu olabilir. Çünkü cemaat kanadı paraları Soylu'nun iyi görüştüğü iki şahıs üzerinden göndermiş ve sanki onlar kendi cebinden destekle bulunuyor gibi sunmuştu. Ahmet Dönmez'in aktardığına göre Soylu-FETÖ ilişkisi 2009'da Gülen'in onayı ile başladı. 2013'te ise Soylu'nun seçimlerinin sonucunda Gülen'in görüşmeyi kesin demesiyle koptu. Bu kadarla kalmıyor. Soylu için kurulan grup. Dönmez'in aktardığına göre FETÖ Soylu'yu eğitmek için sohbet grubu da kurdu. Aynı dönemde cemaatin Süleyman Soylu'yu sohbetlere daveti de söz konusu oldu. Daha doğrusu sırf onun için bir sohbet grubu ihdas edilmek istendi. Bu gruba dini sohbeti kimin yapabileceği düşünüldüğünde akla gelen isim Fethullah Gülen'in talebelerinden Cemal Türk oldu. Konu Gülen'e de açıldı, ondan da onay alındı. Ancak bu sohbetler düzenli olamadı. Dönmez'in verdiği bilgiler içinde bir detay daha var. Dönmez şöyle anlatıyor. İlk buluşma Hazım Sesli'nin evinde oldu. Dipnot, Hazım Sesli FETÖ'nün bürokrasi imam yardımcısı olmakla suçlanmış ve hakkında terör örgütü üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verilmişti. Gazeteci Can Bursalı'nın haberinden öğrendik. Hazım Sesli tutuklu bulundu. Menemen cezaevinde 2020'de saldırıya uğradı. Sesli telefon görüşü sırasında 7 farklı yerinden şişlendi. Sesli 17 Eylül 2019'da Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşmada bildiğim çok şey vardır. Şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım ancak konuşursam yer yerinden oynar demişti. Sahi Sesli'nin adını vermediği o bakanlar kimdi? Cezaevinde saldırıya uğramasında bu çıkışının payı var mıydı? Soylu henüz bunun bir sohbet toplantısı olduğunu bilmiyordu. Cemal Türk'le ilk kez orada tanıştırıldı. Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen ile ilgili soruları varsa bunları en iyi cevaplayabilecek kişilerden birisinin Cemal Bey olduğu kendisine iletildi. Pensilvanya ziyareti. Gülen'in en yakınlarından olan Cemal Türk, 15 Temmuz'un beyin takımından olan ve firar eden Adil Öksüz'ün akrabasıydı. Öksüz, Türk'ün kayınbiraderiydi. Ahmet Dönmez soylunun Pensilvanya ziyaretini ise şöyle anlatıyor. 2010 referandumu sonrası 2011'in başlarıydı. Referandumdaki katkıları için kendisine orada teşekkür de edildi. Gülen'in ikamet ettiği yerleşkenin içindeki eski binanın alt katında 6-7 kişi beraber yemek yediler. Ulaştığım bilgilere göre Süleyman Soylu burada Gülen'e karşı son derece sitayişkârdı. Efendim, buraya herkes gelmek istiyor. Böyle güzel hizmetlerin başındaki zatı ahir ömrümde görmeden ölürsem eksiklik sayarım bunu kendime, şeklinde bir ifade kullandığını da teyit ettim. Soylu kısa süre öncesinde hacca gidip geldiği için buradaki gözlemlerini anlattı. Orada sizin arkadaşlara da rastladım, gözyaşları içinde size dua edenleri gördüm dedi. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Orada bir gece kalan Soylu, AKP'ye katıldıktan sonra bir kez de ailesiyle ziyarete gitmeyi planladı. Fakat tam o sırada gezi olayları patladığı için Amerika ziyaretini iptal etti. Ahmet Dönmez, Zaman Gazetesi adına görüştüğü Soylu ile dershaneler krizi sırasında neler konuştuğunu da anlattı. Süleyman Soylu yaptığımız görüşmelerde bana şunları söylüyordu. Cemaat bu işlerden anlamıyor. Olanın bitenin farkında bile değiller. Bu çok uzun bir süreç olacak. Hiç de kısa sürmeyecek. Cemaat yazmakla, çizmekle, tweet atmakla bu işler çözülür zannediyor. Biz Hüseyin abi, yani Çelik ile, Nabi abi, yani Avcı ile, Bülent Arınç'la defalarca konuştuk. Bu dershane meselesinde patronu, yani Erdoğan'ı, nasıl ikna ederiz diye çok konuştuk. En son etüt merkezlerinde karar kıldık. Bakanlar Kurulu öncesi MYK'da konuşuyoruz. Anlattık projeyi kendisine. Etüt merkezini icat ettik. Belki bununla kendisini, yani Erdoğan'ı, ikna ederiz diye çalışıyoruz. Ama cemaatteki arkadaşlar ona da itiraz ettiler. Namus meselesi yapıyorlar, tutturmuşlar dershane diye. Dershane olmasa ne olur, dünya mı biter? Farklı bir strateji üretemiyorlar, işin ciddiyetinin farkında değiller. Bak, bu iş çok uzun sürecek, haberin olsun. Gülen'in talebi. FETÖ-Soylu ilişkisinin kopuşunun dershanelerle olduğunu anlatıyor Ahmet Dönmez. 18 Kasım 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısından önce Gülen'in Soylu'ya kendisinden daha önce hiçbir talebim olmadı ama bu tarihi süreçte ondan bir destek istiyoruz. Dershanelerin kapatılmaması noktasında yapabileceği ne varsa yapmasını istirham ediyorum şeklinde mesaj gönderdiğini aktarıyor. Soylu'nun da evet, zat-ı alilerden şu ana kadar hiçbir talebi olmadı biliyorum. Bu ilk, merak etmesinler, elimden geleni yapacağım cevabını verdiğini söylüyor. Soylu'nun bekleneni yapmaması üzerine ilişki koptu. Nitekim 17-25 Aralık'ta operasyona uğrayanlar arasında Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu da vardı. Sadık Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın danışmanıydı. FETÖ belki de Soylu'dan verdiği sözü tutmamasının intikamını alıyordu. Ahmet Dönmez'in FETÖ'nün iç yapısından aktardıkları böyle. En önemlisi, Soylu AKP'de siyasete niyetlendiği zaman bunu Gülen'e sorduğunu, Gülen'in mümkünse dışarıda bir şeyler yapma şansı varsa AKP'ye girmesin dediğini FETÖ kaynaklarına dayanarak aktarıyor. Meşhur kandırıldık lafı tam da buraya göre galiba. Yalnız FETÖ mü Soylu'yu kandırdı? Soylu mu FETÖ'den yararlandı? İşte bunun yanıtını vermek zor. Voltaire'in dediği gibi, insanın pişmanlığı Tanrı tarafından bilgelik sayılır. Belki de Soylu sadece pişmandır. Baylok'tan Süleyman Soylu çıktı. Bir kritik detayla bitirelim bu bölümü. Ahmet Hamdi Parlak ismini hiç duydunuz mu? İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar adlı bir resmi web sitesi var. Orada firari terör örgütü üyelerinin önemlerine göre sınıflandırılmış uzun bir listesi yayımlanıyor. İşte o sayfada mavi liste içinde Ahmet Hamdi Parlak'ın fotoğrafının altında FETÖ-PDY terör örgütü diye yazıyor. parlağın yakalanmasına yardımcı olacaklara da 3 milyon liraya kadar ödül verileceği belirtiliyor. Güzel. AKP medyası ise işte o Fethullahçı parlağı FETÖ'nün CHP'den sorumlu siyaset imamı diye haber yapıyor. Peki, örgütün kritik isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı'nın aradığı Ahmet Hamdi Parlak'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir ilişkisi var mı? Fethullahçılara göre var. Bunu da mahkeme dosyalarından biliyoruz. Bakınız, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON'a dair İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir yargılama yapıldı. Haliyle o davanın ek klasörlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın topladığı deliller yer aldı. İşte o deliller arasında bazı Fethullahçıların kendi aralarında yaptığı gizli baylok yazışmaları da vardı. 23 Kasım 2015 tarihinde iki Fethullahçının yaptığı yazışmada şu diyalog göze çarpıyordu. Şeytan bu CFR, yani Ahmet Hamdi Parlak ile ilgili kafamı çok karıştırıyor. Dipnot, Ahmet Hamdi Parlak'ın FETÖ içindeki kod adının Cafer olduğu ileri sürülüyor. Hem Soylu denilen şey nokta nokta nokta ile içli dışlı ol, ona araba bile al, Ankara'da ev tut. Dipnot, bu kelime hakaret içerdiği için kitabın yazarları tarafından kullanılmamış ve kısaltılmıştır. AKP'ye geçince HE'ye, yani Fethullah Gülen'e gönder. 52 ilde evet mitingi yaptır. Hizmete bu kadar külfetsiz soyun. Ve CFR'yi satmasın, hapsalam almıyor. Bunda bir bit yeniği aramak yanlış mı? Dipnot, Baylok'taki bu yazışmanın Londra'da yaşayan firari Fethullahçı Akın İpek'e ait olduğu öne sürülüyor. Bilmiyorum. Normalde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu ne iş diye düşünüp Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları soruşturması gerekiyordu. Yaptı mı? Hayır elbette. Ama biz yine de bir gün adil düzen kurulduğunda savcıların yanıt araması gereken soruları listeleyelim. 1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fethullahçı Ahmet Hamdi Parlak ile ilişkisi olduğu iddiası doğru mu? Bir yakınlığı ya da bir ilişkisi var mıydı? 2. FETÖ imamı Parlak Bakan Soylu'ya araba aldı mı ve Ankara'da ev tuttu mu? 3. Bakan Soylu'nun Fethullah Gülen'in yanına Pensilvanya'ya gitmesinde Fethullahçı Parlak'ın rolü neydi? 4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu gizli yazışmalara dair neden hiç harekete geçmedi? 5. Süleyman Soylu bu Baylok yazışmasından haberdar edildi mi? 10. Bölüm FETÖ Arşivi Soylu'da. FETÖ operasyonları oldu, örgütün kurumlarına el kondu. Hepsi bir yana, örgütün belki de arşivini göreceğimiz yayınlar da silinip gitti. Bugün nedense onlara ulaşamıyorsunuz. Zaman gazetesinde ne demişler, tarafa ne söylemişler okuyamıyorsunuz. Diyeceksiniz ki dilinizin altında ne var? Şöyle anlatalım. Süleyman Soylu kumpas davalarının en ateşli savunucularından biriydi. 28 Şubat'ta, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta 1960 darbesi de Ergenekon tipi örgütlenmelerin yaptığı iştir diyecek kadar ileri gitti. Elbette bu destek FETÖ ile yakınlığından geliyordu. Fakat bu ilgi sadece bir ideolojik destekten ibaret değildi. Soylu o dönem bugüne ışık olacak bazı adımlar da attı. Örneğin 2009 yılının Ocak ayında Demokrat Parti Genel Başkanı iken ortaya çıktı. Başta Zaman olmak üzere FETÖ'ye yakın gazetelere röportajlar verdi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sürecinde gündeme gelen 367 krizinin sözde Ergenekon tarafından yaratıldığını anlattı. O dönemde DP ve Anavatan yönetimine meclise girmemeleri için baskı yapıldığını iddia eden Soylu, bunların hepsinin kayıtları vardır. Son günlerde ismi çok geçenlerden bir tanesinin direkt müdahil olduğu söyleniyor. Birebir siyasi parti yöneticilerini aradığı ve baskı yaptığı söyleniyor dedi. Ne kadar Soylu cümlesi değil mi? Bunların hepsinin kayıtları varı kastediyoruz. Aynı ifadeyi yıllarca kullanmayı devam etti. Peki o gün Soylu kimi kastetti? ismi geçenlerden bir tanesinin direkt müdahil olduğu söyleniyor dediğinde herkes emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın kastedildiğini konuştu. Derken pat diye bir şey oldu. Fethullahçılar o dönem klasikleştiği haliyle eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu söylenen bir ses kaydını internetten yayımladı. Elbette gizli kayıt ve montaj yapılmıştı. Erkan Mumcu ile Karadayı arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmemesi konusu konuşuluyordu. İyi de Soylu'nun açıklamasının hemen ardından ses kaydının ortaya çıkması tesadüf müydü? Elbette değil. Mesele organize bir işti. Soylu'nun Karadayı'nın kaydını işaret etmesinin ardından kaydın çıkması bir FETÖ operasyonuydu. FETÖ'nün arşivini Soylu ile paylaştığını göstermesi bir yana Soylu'nun da FETÖ kumpaslarından haberdar olduğunu kanıtlıyordu. Soylu'nun Demokrat Parti'den tasfiyesinin altında işte bu arşiv sicili de vardı. 11. Bölüm. Gülen için Bahçeli'ye karşı çıktı. Ağzınızdan bir çift kelam çıkıyor. Gökte yankılanıp dinleyenlerin kulaklarında çınlamaya başlıyor. Sözün yolculuğu bitince unutulur sanırsanız yanılırsınız. Arşiv görmek isteyen bir çift göze büyük bir hazine sunuyor. Bu hazineden nasibimize düşeni almak için üstü tozlanıp görünmez olması istenen sayfaları aralıyoruz. Süleyman Soylu'nun FETÖ'ye olan yakınlığı sadece televizyon programlarına çıkıp referandumda oy istemek, kumpas davalara sahip çıkmak değildi. AKP'ye transfer olup partide hızla yükseldiği günlerde AKP ile FETÖ arasındaki kavga şiddetlenmişti. Soylu kavganın önüne geçmek için açıklamalarda bulunuyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu 23 Kasım 2013 günü Kütahya'da AKP Siyaset Akademisi'nde bir konuşma yaptı. Belki ileride lazım olur diye düşünmüş olsa gerek ki konuşmanın metnini kendi internet sitesine de koymuş. Bu kitap yazılırken hala yayında tutmuştu. Bugün açın bakın resmi sitesinde duruyor. Gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye. Peki ne diyordu Soylu o konuşmasında? Soylu'nun internet sitesinden aktaralım. Hükümetle cemaat arasında bir çatışma alanı ortaya konuluyor ise bu da yanlış olur. Burada bir kavga çıkarmayalım, birbirimizi üzmeyelim, incitmeyelim. Hele sosyal medyadaki rezillikleri görünce iğreniyorum. Bir taraftan sabahtan akşama kadar Sayın Başbakan'a, diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler bizi üzmektedir. Burada hükümet samimiyetle adım atmaktadır. Biz birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Allah korusun, eğer bunu zedelersek, bunu iyi yönetemezsek büyük bir felakete doğru gideriz. Bu proje Türkiye'de gelecek nesil için iyi bir adımdır. Herkes bu adıma ehemmiyet vermeli, hükümetimize itimat etmelidir. Özellikle vazoyu çatlatmamakla beraber herkes görevini yerine getirmelidir. Hükümetin önerdiği teknolojiye ayak uydurmalıyız, birbirimizi üzmeyelim. Birbirimizi rencide edecek, yaralayabilecek sözlerden çekinmeliyiz. Dipnot https://suleymansoylu.com kutahya-siyaset-akademisi. Soylu'nun önüne geçmeye çalıştığı kavga büyüdü, 15 Temmuz'a uzanan bir yola evrildi. Bahçeli'yi karşısına aldı, Gülen'i korudu. Soylu'nun FETÖ'ye samimiyeti keşke sadece bununla sınırlı kalsaydı. 2011 yılında kumpas davalarının en şiddetli olduğu dönemdi. Bu kitabın yazarları da Silivri'de tutuklu bulunuyordu. Davaların arkasında Fethullahçıların olduğu ortaya çıkmış, siyasiler bu gerçeği dillendirmeye başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP'li İsa Gök, cemaatin faaliyetleri askıya alınsın çağrılarında bulundu. Bu çağrıların yayılmasının ardından örgütün medya organları devreye girdi. Kendilerine yakın kim varsa görüş alıp manşete koyuyorlar, Samanyolu TV'de canlı yayına bağlıyorlardı. Yayına bağlananlardan birisi de Süleyman Soylu'ydu. FETÖ'ye yönelik eleştirilerin ve tepkilerin önüne geçmeye çalışıyordu. Bugünlerde Devlet Bahçeli'ye yakın durmaya çalışan Soylu 2011 yılında onu şöyle hedef alıyordu. Bir taraftan Sayın Bahçeli Fethullah Gülen hakkında, diğer taraftan İsa Gök yine Fethullah Gülen ve onunla birlikte hizmette bulunan insanlar hakkında ipe sapa gelmez, bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyorlar. Bunun tesadüf olduğunu bana kimse söylemesin. Süleyman Soylu konuşmasında FETÖ'yü övmek için el yükseltiyordu. Buradan Türkiye'yi yönetenleri uyarıyorum. Bu aynen 28 Şubat gibi, 12 Eylül öncesi gibi büyük bir senaryodur. Derin devlet bütün ama bütün her şeyiyle beraber harekete geçmiştir. Bütün dünyanın üzerinde ittifak ettiği, dünyanın her noktasında okullarıyla eğitime yaptığı seferberliği hem diyaloğa hem dinler arası bir şekilde uzlaşmayı sağlayacak, nefreti ortadan kaldırmaya çalışacak mümtaz bir şahsiyete saldırılardır. Bu saldırının sebebi Fethullah Gülen değildir. Aslında Türkiye'de mazlum insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler. Hakkında bütün dünyanın övgüler düzlüğü, aslında bütün memleketimizin minnettar olması lazım gelen bir anlayışa, çirkin bir saldırıya muhatap olmamak lazım. Fakat insanın içi hazmetmiyor. Ömründen tek bir dikili ağacı olmayan insanlar Allah rızası için bu ülkenin her noktasına, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar dünyanın her noktasında, Afrika'dan Asya'ya kadar, Balkanlara kadar, Amerika'ya kadar her noktada bu milletin temel değerlerini dünyayla birleştirmeye çalışan bir anlayışa şiddetle saldırıyorlar. Benim bunu bakınız açık söylüyorum. Müslümanlık adına, Anadolu insanı adına, Türklük adına, milliyetçilik adına, bu ülkenin geleceği adına kabul etmem mümkün değildir. Zekeriya Öz'ü unutmadı. Süleyman Soylu 15 Temmuz'a giden yolun taşlarını döşemek için yüzlerce insanı kumpas davalarla hapse atan firari eski savcı Zekeriya Öz'e de selam göndermeyi unutmadı. Öz'ün çok cesur olduğunu anlatıyor, ona övgüler yağdırıyordu. Türkiye'de 4 yıldan beri hiç kimsenin cesaret edemediği, daha önce cesaret edilip bunu canıyla ödeyen insanlardan sonra bu iş için adım atan bir kişi çıktı ve arkadaşlarıyla beraber çıktı. Evet, siyasi irade de bunun arkasında oldu. Bunun da hakkını teslim etmek lazım. Ama Türkiye'de olmayan, olması hiçbirimiz tarafından hayal edilmeyen, hepimizin siyasi ve ülkenin geleceği ile ilgili beynimizi formatlayabileceğimiz bizi yeni bir alana doğru çekti. Bu ülkenin de haksızlık yapan insanların haksızlığının yanına kar kalmayacağını bir tek adam, bir işportacının oğlu ortaya koydu. Bu ağırlarına gitmiş olabilir. Ankara'da müsteşar yardımcılığı yaparken, Ankara'da orada bürokraside bulunurken, elbette her hükümete kuyruk sallarken bu adamın aldığı riski, Zekeriya Öz'ün aldığı riski veya onu arkadaşlarının aldığı riski bunlar almadılar. Dedik ya, görmeyi isteyenler için arşiv büyük bir hazine diye. Bakmayın bugünlerde Soylu'nun kükremesine. İnsan geleceğini kendisi yazabilir ama geçmişini silmek için her zaman zayıf bir hafıza gereklidir. 7. ayrımın sonu. Sayfa 80.